Ayrım 30, sayfa 355. Alman komutan kalan süre içinde görevin yerine getirilemeyeceğini hesaplayarak taarruzu durdurabilir ya da tümene daha akla yakın gerçekleştirilebilir bir görev verebilirdi. Böyle bir şeyi gerekli görmedi. Geç kalındığı için tümende telaş rüzgarı esiyordu. Haydi çabuk, çabuk, çabuk! Karanlık içinde gölgeler yürüyor, duruyor, diziliyor, bağırışlar, komutlar, düdükler birbirine karışıyordu. Komutan öncüyü taarruza kaldırdı. İlk adımda büyük bir aksilik yaşandı. Karanlık ve 15. Tümen Birliği'nin araziyi bilmemesi yüzünden 7. Tümenin birlikleri ile 15. Tümenin Birliği birbirlerini düşman sanarak çatıştılar. Hayli kayıp verildi. Bu karışıklık zorlukla bastırıldı. Taarruza devam edildi. Gün doğmadan emrin gereğini yerine getirmek için 15. Tümenin yoldan gelen her birliği acele savaşa sürülecekti. 15. Tümen yorgundu ama savaş geliştikçe askerin coşkusu arttı. İki alay durum el verir vermez süngü hücumuna kalktı. Fransız cephesini yardılar, cephe gerisini ortadan yırtarak Morto Koyun'un kıyısına kadar indiler. Rastladıkları ikmal birimlerini cephe gerisindeki yardımcı birlikleri basıp dağıttılar. Bir birlik de Fransızların sömürge alayını çökertmiş, Seddülbahir köyünün kuzeyine kadar kovalamıştı. Bu kesimin düşmandan temizlenmesi için öncelikle eski hisarlığın ele geçirilmesi gerekiyordu. Burası çok iyi berkitilmiş, birçok makineli tüfekle donatılmıştı. Çok uğraştılar fakat makineli tüfekleri yenemediler. Filo da ışıldaklarıyla çevreyi gündüze çevirdi ve açıktaki Türkleri kırmaya başladı. Dipnot, bu savaşlar sırasında Fransızlar tümen karargahındaki hizmet erlerini, ahçıları bile savaşa sürmek zorunda kalmışlardır. C. de Rus, sayfa 70. Güneş doğuyordu. Ne pahasına olursa olsun taarruza devam mı edilmeliydi, yoksa geç kalındığı için geri mi çekilmeliydi? Tümen komutanlığıyla bağlantıları kopmuştu. Ne yapmaları gerektiğini kestiremediler. Hiç bilmedikleri bir arazide kararsız ve dağınık kalmışlardı. Filo görerek ateşe başladı. Bütün araziyi ateşe boğdu. Askerin bir bölümü dere yataklarına, hendeklere sığındı. Filo hızla saklanamayanları affetmeyecekti. Bir gün daha beklenilse, tümen cephedeki yerine topluca yerleşebilse, dinlense, gece savaşlarına özgü incelikleri dikkate alan ayrıntılı bir hazırlık yapılsa, savaşa topluca katılabilse bu felakete uğranılmazdı. Sağ kalabilenler eriye eriye geri çekildiler. 8.000 kişilik 15. tümenin toplam kaybı 4.000 kişiydi. Dipnot, Atasa Çanakkale 2, sayfa 366-392. Siperin Ardı Vartan, sayfa 75-77. General C.F. Aspinall Oglander, 1. cilt, sayfa 389. Karl Mühlmann, sayfa 106. Yepyeni tümenin yarısı plansızlığa, hayale, aceleye ve telaşa kurban gitmişti. Tümeni eksiklerini tamamlayarak yeniden örgütlemek mümkün görülmedi. Sağ kalanlar başka birliklere dağıtılarak tümenin varlığına son verildi. Seddülbahir cephesinin bu geceki kaybı 5.000'den fazlaydı. 15. tümenin yarı yarıya erimiş olması Türk cephesinde büyük üzüntüye yol açtı. Vurucu bir tümen yanlış kullanılarak elden çıkmıştı. Albay von Zodenstern'in 4 günlük komutanlığı Güney cephesinde 11.000'den fazla Türk'e mal olmuştu. Cephedekilerin öfkesi önce Kolor'da, oradan da ordu karargahına yansıdı. Üçlü de bunun farkındaydı. Yalnız Yüzbaşı Mehmet Nihat'ın lanetleyen bakışları Türklerin ne düşündüğünü anlatmaya yeterdi. Liman Paşa bu beceriksiz albayı görevden almanın şart olduğunu anlamıştı. Albay Kanen Giyser ordu karargahına koşarak alması tavsiyesinde bulundu. Dipnot, Kanen Giyser'in anılarından aktaran şeye yazman Türk Çanakkale sayfa 132. Liman Paşa Almanlığı küçük düşürmeyecek bir neden arıyordu. Albay von Zodenstern'in attan düşerek dizini sakatlaması iyi bir neden oldu. Albayı sanki savaşta yaralanmış gibi yücelterek İstanbul'a yolladı. Dipnot, Liman von Sander sayfa 98. Liman Paşa anılarında 1-4 Mayıs arasındaki gece taarruzlarının başarıyla neticelendiğini yazıyor. Sayfa 95. Liman Paşa tarihi yanıltmaya devam ediyor. Atase Çanakkale 2 sayfa 394. Liman von Sander sayfa 403. Albay von Zodenstern'in geri gönderilmesi hakkında Osmanlı Harp Tarihi Encümeni'nin gerçeği açıklaması. Binbaşı Mühlman'ı yine yanına aldı. Güney Bölgesi Komutanlığı'na karargahı ile birlikte Asya yakasındaki 15. Kolordu Komutanı Weber Paşa'yı getirdi. Albay Kannen Geyser bir sürede danışman olarak Weber Paşa'nın karargahında kalacaktır. Liman Paşa tepkileri, sonuçları, kayıpları dikkate alarak anlamsız taarruzlara son verilmesini güçlükle de olsa kabul etti. Bu gerekliliği Enver Paşa'ya nasıl anlatacaktı? Kendi yazmaya çekindi, Enver Paşa'nın sınıf arkadaşı olduğunu bildiği Kurmay Başkanı Kazım Bey'i öne sürdü. Kazım Bey Liman Paşa'nın önerisini hemen benimsedi. Enver Paşa'yı anlıyor ama duruma da çok üzülüyordu. Özetle dedi ki, gece yine her zamanki gibi Seddül Bahir'e bir hücum yapıldı. Fakat bu bölgenin düşmandan tamamen temizlenmesi yine mümkün olmadı. Rica ederim, 9 günden beri arka arkaya yapılan hücumlara artık bir son verilsin. Şehit ve yaralı sayımız 15.000'i aşmıştır. Taarruz ediyor ve eriyoruz. Düşman bize taarruz etsin ve o zayıf düşsün. Ordunun bir süre savunmada kalmasını, dinlenmesini ve kendine çeki düzen vermesini emretmenizi diliyorum. Enver Paşa taarruzlara ara verilmesini kabul etmedi. Yeni tümenler yollayacağını bildirdi. Çanakkale Savaşı'nın bir an önce bitmesi için taarruza devam edilecekti. Dipnot Atasya Çanakkale 2 sayfa 176-180. 4 Mayıs günü çok hareketli geçti. Alaylar siperleri berkitmeye başladı. Karışmış birlikler ayıklanacaktı. Sargı yerleri, cephe hastaneleri yaralılarla dolmuştu. Türk doktorların yanı sıra Rum, Ermeni ve Yahudi doktorlar da vardı. Günlerdir hiçbir doktor uyumaya fırsat bulamamıştı. Kayıpların yerini doldurmak için yollanan ilk ikmal kafilesi de bugün Akbaş'a geldi. Bunlar yarım eğitim görmüş yeni askerlerdi. Eğitimleri ya geceleri cephe gerisinde ya da siperlerde tamamlanarak Çanakkale askeri yapılacaklardı. Gündüz filo tek askere bile ateş edecek kadar sinirli ve savurgandı. Kum torbaları da gelmiş ve bugün birliklere dağıtılmıştı. Bir cümbüştür başladı. Asker bugüne kadar birçok süngü savaşı yapmış, boğuşmuş, üniformalar kanlanmış, kirlenmiş, yırtılmış, parçalanmış, çok boğuşanlarınki paçavraya dönmüştü. Postallarının altı açılmıştı. Devletin askere ikinci bir üniforma, yeni bir postal verecek gücü yoktu. Ancak bazı yırtıklar dikiliyor, dal parçasından düğme uyduruluyor, asker boğuşmanın izlerini, etkilerini taşıyan döküntü üniformalarla, altı erimiş, uçları timsah ağzı gibi açılmış postallarla geziyordu. Askerler çuval bezinden, Amerikan'dan yapılma kum torbalarının bir kısmını kapışıp bölüştüler. Kesip biçerek üniformalarını yamaladılar. Kabalaklarını, yani başlıklarını onardılar. Postallarının altı açılmış, kalmamış olanlar torbaları şerit gibi doğrayıp postallarına doladılar. Ordu yenilenmiş gibi oldu. Askere sırma kuşanmış, rugan çizme giymiş gibi bir çalım geldi. 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Bey'in gözleri yaşardı. İyileşip birliğe dönmüş olan Yüzbaşı Halis Bey'e, şu askerin iç temizliğine, tok gözlülüğüne, yüce gönüllülüğüne, devletine gösterdiği anlayışa bak dedi. Türk'ü de böyle, Kürt'ü, Zazası, Çerkezi, Arabı, Tatarı, Sünnisi, Alevisi de böyle. Anadolu toprağının sırrı bu. Kimi kan, kimi can kardeşi birbirlerine çekmişler. Bugün Midilli gemisinden sökülen 12 makineli tüfek de Deniz Yüzbaşı Boltz komutasındaki Alman mürettebatla birlikte geldi. 4'ü Kuzey Cephesi'ne gönderildi, 8'i Güney'deki 26. Alay Komutanı Yarbay Kadri Bey'in emrine verildi. Dipnot Atasa Çanakkale 2 sayfa 362, Yazman Türk Çanakkale sayfa 107, Liman Fonsander sayfa 94. Kadri Bey çok sevindi. Oh be, yaşadık. Bugün gönüllü hemşirelerden Rabia Ferit Hanım'ın izin günüydü. Dipnot, o dönemde soyadı yok. Kadınlar adlarını babalarının, evlenince de eşlerinin adlarıyla birlikte kullanıyorlar. Eşinin uzak akrabası Hayriye Hanım kızıyla birlikte uğradı. Rabia Hanım'ın gönüllü hemşire olduğunu, bunun için kursa gittiğini, Galatasaray Lisesi'nde açılan hastanede hemşirelik yaptığını, peçesiz çalıştıklarını duymuş telaşlanmıştı. Doğru olup olmadığını öğrenmek için gelmişti. Rabia Hanım bu gelişimi küçük çığlıklar, gülüşler ile süsleyerek mutluluk içinde anlattı. Ona göre bu olay kadınlığın önündeki kara duvarda açılan büyük bir gedik, bu nedenle de olağanüstü bir zaferdi. Hayriye Hanım için ev dışındaki her şey, herkes, her iş tehlikeliydi, sakıncalıydı. Kadının vatanı eviydi, o kadar. Bu şaşkın, gafil kadınlar neler yapıyorlardı böyle? Elleri de sesi de titriyordu. Hastalar elinizde yiyor mu? Yabancı erkekler dokunuyor musunuz? Aa evet, mesela dün iki ayağından da yaralı bir gazi getirdiler. Ameliyattan önce zavallının ayaklarını yıkadım. Hayriye Hanım mosmor oldu. Sesi gittikçe yükselerek, alın damarları kabararak, boyunca günaha batmış olduğunu, bunları yaparak ahiretini yaktığını, bu hallerin gavurluğa özenmek olduğunu anlattı. Sapkınlıktan hemen caymasını istedi. Kızı da gözlerini kocaman kocaman açmış, başını sallayarak annesini onaylıyordu. Rabia Hanım sinirlenmedi. İki çocuklu okur yazar, mutlu, olgun bir İstanbul hanımefendisiydi. Birkaç komşusu da buna benzer sözler söyleyip uyarılarda bulunmuştu. Yumuşak bir sesle teşekkür ederim dedi. Ama ablacığım, biz sizin gibi düşünmüyoruz. Bu insanlar biz burada şerefimizle namusumuzla yaşayabilelim diye savaşıyor. Şehit oluyor, yaralanıyor, yanıyor, sakat kalıyorlar. Bizim de bir şeyler yapmamız gerek. Cansız, akılsız, vicdansız, bilinçsiz, bezbebek miyiz biz? Böyle zor günlerde insana büyük küçük görevler düşer. Bir kadının böyle bir zamanda evine gömülmesi ayıp olmaz mı? Benim payıma bu görev düştü. Yaptığım günah değil. Şunu da söyleyeyim, eğer bu hizmet günahsa biz bunun sonucuna razıyız. Devletin, milletin kurtuluşunun, şeref ve başarısının kişisel kurtuluştan daha önemli, daha gerekli, daha hayırlı olduğuna inanıyoruz. Müslümanlık sizin anladığınız gibi sırf kişisel kurtuluş, yani bencillik dini değildir. Bir din böyle olamaz zaten. Müslüman sırf kendini, ahiretini düşünen, başka hiçbir şeye, hiç kimseye, devlete, millete, vatana önem vermeyen bencil biri olamaz. Bencillik insanın kendine tapınmasıdır ki en büyük günahtır. Hayriye Hanım bu güzel sözleri anlayacak biri değildi. İtiraza yeltenince Rabia Hanım gülümseyerek sözünü kesti. Yemeğe kalırsınız değil mi? Tatar böreği yaptırayım mı, ister misiniz? Boğaz kıyısındaki Türk birliklerine zarar veren Goliath'a karşılık, İntepe topçuları da Seddülbahir'in Boğaz kıyısındaki Fransız bölgesini ateş altına alarak Fransızları korkutmaktaydı. İntepe'nin ateşi başlayınca iki kıyıdaki Türklerden sevinç haykırışları yükselirdi. Yaşa İntepe! İntepe topları düşmanın deniz ve kara toplarının ateşi altında kavrulan askerler için büyük teselliydi. Tükenmez Türk direncinin simgesi gibiydiler. Bitti sanıldığı anda gürlüyorlardı. Fransızlar İntepe topçularından çok şikayetçiydiler. Çünkü en beklenmedik zamanda en zarar verici noktayı buluyorlardı. Bu yüzden Fransız ve İngiliz savaş gemileri İntepe bataryalarını susturmak için sık sık İntepe'yi ağır ateş altına alıyor, Fransızları sinir eden topları susturmaya çalışıyorlardı. Uçaklar İntepe'nin üzerinde daireler çevirerek durumu gözleyip gemileri bilgilendiriyorlardı. Her ağır bombardımandan sonra askerlerin yürekleri ağzına geliyordu. İntepe toplarının uzun zaman sessiz kalması askerleri korkutuyordu. Toplara bir şey oldu mu acaba? Topçular iyiler mi? Sağdan soldan duaya benzer kırık sesler yükseliyordu. İntepe, gözünü seveyim susma. Allah aşkına konuş. Askerciklerin bilmedikleri şuydu, düşmanın bataryaları bulup da susturması imkansızdı. Çünkü İntepe'de bir gerçek toplar vardı, bir de sahteleri. Düşmanın ateş edeceği anlaşılınca gerçek toplar güvenli yerlere çekiliyordu. Uçaklar sahte topları görüyor, onlar vurulunca gemilere tam isabet diye işaret veriyorlar, gemi topçuları da başarılarıyla övünüyorlardı. Ateş kesilince gerçek topların yerlerine yerleştirilmesi zaman almaktaydı. İntepe'nin susması bundandı. Mermisi de sayılıydı, çok hesaplı kullanması gerekiyordu. Bugün de boğaz ağzına giren Fransız 4. Henry zırhlısı ağır toplarıyla İntepe'yi bir saat ateş altına almış, İntepe susmuştu. Asker yine kaygılandı. Bu kaygı yüzünden yamayarak yenilediği giysilerin tadını, keyfini çıkaramaz oldu. Hepsinin aklı İntepe'de kalmıştı. İntepe bu kez çok bekletmedi, toplarını konuşturmaya başladı. Kıyılardaki birliklerde kıyamet koptu. Yaşa İntepe! Var olun aslanlar! Allah'a çok şükür! İntepe'nin işini bitirdiğini sanarak boğazdan ayrılmakta olan 4. Henry'nin yakınlarına mermiler düşmeye başladı. Suda fıskiyeler belirdi. Arka arkaya yediği 8 obüs mermisi zırhlının canına okudu. Birkaç kişi öldü, kaptan yaralandı. Mondros'a kadar hızını kesmeden kaçarak onarıma girecek, uzunca bir zaman ortalıkta görünmeyecekti. İntepe topları zırhlıdan sonra da Seddülbahir kesimini dövmeye başlayarak bir cephaneliği uçurdular. General damadın morali daha da bozuldu. Fransız tümeni son 3 gün içinde çok kayıp vermişti. General takviye beklerken General Hamilton'dan sinirlerini gelen bir emir aldı. Yeni bir taarruz için hazır olunmasını emrediyordu. Lord Kitchener'da Enver Paşa'nın Liman Paşa'yı zorlaması gibi durmadan taarruz edip boğazı açsın diye General Hamilton'ı zorlamaktaydı. Dipnot, 18 Mart günü yaralanan Galois ve Suffren zırhları da hala onarımdaydı. Charlemagne yeni onarımdan çıkabilmişti. Charles F. Roos, sayfa 81-85. Şefe gücü yener, Çanakkale'de İntepe topçuları, Anafartaları hatıraları, 3. cilt, sayfa 165 ve devamı. A. Tomasi, Çanakkale Deniz Savaşı, sayfa 75. C.F. Aspinall Oglander, 1. cilt, sayfa 390. Atase Çanakkale 2, sayfa 392. İntepe Bataryaları Komutanı Binbaşı Hasbi Bey'dir. Kadri Perk Çanakkale Savaşları Tarihi sayfa 155. Yarbay Whirl İntepe ve Erenköy Bataryalarının bağlı olduğu grup komutanıdır. İntepe bir yazıt istiyor. Bir vefalı birim kurum öncülük etse ne güzel olur. Barbaros zillisinin aşırtma atışlı arı burnu koyunu ateş altına alması ve panik yaratması donanmayı düşündürmüştü. Bu kadar isabetli atış için buralarda bir yerde gemiye yön ve mesafe bildiren gözetleme yerleri olmalıydı. Önce kuzeyde Lala Baba Tepesi'ne baskın verdiler. Sonra Kaba Tepe'ye baskın verilmesi kararlaştırıldı. Hazırlığı kol ordu komutanı General Birdwood yaptı. Bunun için 3 subay ve 110 seçme Anzak askerinden bir baskın müfrezesi kurdu. Lala Baba baskını Türkleri uyarmıştı. Kabatepe'de gerçekten Barbaros zırhlısına bilgi ulaştıran bir gözetleme yeri vardı. Kabatepe'yi koruyan birliğe bir baskına karşı çok dikkatli olması bildirildi. Müfreze bir muhribin çektiği 4 filika ile gece ay batınca 3.30'da harekete geçti. Kabatepe'nin kuzeyindeki kumsala çıkacak ve gözetleme yerini arayıp bulmaya, bulursa uçurmaya çalışacaktı. Bunları 2 kruvazer ile 3 muhrip izliyordu. Savaş gemileri uygun bir uzaklıkta durarak Kabatepe ve kuzeyini şiddetli ateş altına aldılar. Kumsala 500 metre kala filikalar muhripten ayrıldı. Türk gözcülerin bu hareketi saptaması için yıldız ışığı yetmişti. Bombardımanın bitmesini beklemeden sığınaklardan çıkarak kıyıdaki derin siperlere geçtiler. Tüfeklerini kurdular ve beklediler. Filikalar sessizce kumsala yaklaşıyordu. Deniz kıpır kıpırdı, nefesler tutuldu. Filikaların kumsala baştan kara etmesine 50 metre kala fişek patlar gibi bir komut duyuldu. Ateş! Yüzlerce tüfek patladı. Müfreze daha karaya ayak basmadan 2 subayı ile 12 askerini yitirdi. Filikalardan inerek ateş yağmuru altında kaçıştılar. Vurulanlar kumsala düşüp kaldı. Sağlamlar bir tepeciğin arkasına sığındılar ve ateş savaşına giriştiler. Baskın baskın olmaktan çıkmıştı. Filikaları çeken muhribe işaret vererek yaralıların alınmasını istediler. Muhrip yaklaşarak ışıldağı ile kumsalı aydınlatıp durumu gözden geçirdi. Kumsal yaralı doluydu. Gemiden bir motor indirilip yollandı. Motor kıyıya yanaştı. Türkler motorun niye geldiğini anlamadıkları için ateş ediyorlardı. Kolları kızıl aç işaretli sağlıkçılar kumsala çıktılar. Ellerinde sedyeler vardı. Bunu görünce ateşi kestiler. Sağlıkçılar Türklerin Ertuğrul koyunda da yaralıların toplanmasına izin verdiklerini duymuşlardı. Türklerin anlayışına güvenerek ölüleri ve yaralıları motora taşımaya başladılar. Son yaralıyı da taşıdıktan sonra sağlıkçıların şefi karanlığa saygıyla selam vererek görmediği Türklere teşekkür etti. Kalanlar savaş gemilerinin koruyucu ateşi altında yollanan 2 filika ile Kabatepe'den ayrılarak canlarını kurtardılar. İyi korunduğu anlaşılan Kabatepe'ye bir daha hücum edilmedi. Dipnot Atasya Çanakkale 2 sayfa 164-165. General C.F. Aspinall Oglander 1. sayfa 381-383. İngiliz resmi tarihi diyor ki, Türkler sahilde sediyecilerin yaralı taşıdıklarını görür görmez büyük bir Ali Cenaplık yani yüce gönüllülük göstererek ateşi kestiler. Ve yaralıların hepsi filikaya konuncaya kadar bir tek silah atılmadı. Sayfa 383. Yarbay Kadri Bey'in sevinci kursağında kalmış, geldiği için o kadar sevindiği makineli tüfek birliği büyük sorun olmuştu. Bunların kahvaltıları, yemekleri, istekleri çok farklıydı. Türkler sabah kara mercimek çorbası içerken bunlar Almanya'dan yollanmış kahvaltı paketlerini açıp yiyor, ayrıca taze yumurta ve kahve istiyorlardı. Öğle ve akşam yemekleri de Türklere oranla düğün yemeği gibiydi. Müfrezenin komutanı ile yardımcılarına yemek sırasında hizmet eden Türk erleri yüzünden bu farklılığı bütün birlik öğrenmişti. Kadri Bey kendi adına, devleti adına ve Almanlar adına Mehmetlerden utandı. 8 makineli tüfek hatırına bu onur kırıcı, adaletsiz, aşağılayıcı duruma katlanılamazdı. Tümen komutanından bu Alman müfrezesini geri almasını istedi. Dipnot Kadriperk sayfa 70. Alman kumanyalarının farklı olduğu hakkında Hakkı Sunat'a Gelibolu'dan Kafkaslara sayfa 169. Ali Fuat Erden Suriye hatıraları sayfa 100. Ama geç kalmıştı. Bu değişim yapılamadan savaş başlayacaktı. 6 Mayıs 1915 Perşembe sabahı 3 gün sürecek olan 2. Kirte Savaşı başladı. General Hamilton bu savaş için Seddülbahir'deki İngiliz birliğini 3 tugay, yaklaşık 1 tümen ile desteklemiş, Birleşik Ordu'nun gücü 25 bin savaşçıya yükselmişti. Taarruzu 400 deniz, 110 kara topu, 300'den fazla makineli tüfek destekleyecekti. Hedef kuşku yok, yine Alçıtepe'ydi. Bir türlü yaklaşmayı bile başaramadıkları gösterişsiz, alçak gönüllü, sakin tepe. Buna karşılık 3-4 Mayıs gecesi vurgun yemiş olan Türk cephesi daha kendine gelebilmiş değildi. Ne takviye alabilmiş ne subay eksikliğini giderebilmişti. Birçok takım çavuşların komutası altındaydı. Savaşçı sayısı 10 bin kadardı. Cephede 24 makineli tüfek ve 40 top vardı sadece. Dipnot, İngiliz resmi harp tarihi Türk mevzilerinin durumunu gerçekçi olarak şöyle anlatıyor. Türk siperleri henüz birbirlerine bağlanmamışlardı bile. Hiçbir noktasında tel örgüleriyle muhafaza altına alınmamışlardı. İngiliz birlikleri henüz ancak doğal örtüler arkasında bulunan ileri kıtalarıyla çarpışmışlardı. C.F. Aspinall Oglander, 1. cilt sayfa 424. Tek gelişme makineli tüfek yuvaları ile kritik yerlerin kum torbalarıyla koruma altına alınmış olmasıydı. Dipnot Atasa Çanakkale 2 sayfa 408. Durumu göstermek için iki bilgi. 19. alay %82, 21. alay %60 kayıp vermişti. Atasa Çanakkale 2 sayfa 410. Düşmandaki hareketlilik taarruza geçeceklerini düşündürüyordu. Bu düşünce o yorgun, uykusuz, silah noksanı, mermisi sayılı, yemeği yetersiz cepheye can verdi. Birbirleriyle helalleşip yeni bir savaşa hazır oldular. Saat 11'e doğru korkunç bir gürültü koptu. Deniz ve kara topları üç yandan ateş yağdırmaya başladı. Ateş yarım saat sonra gerilere kayınca düşman birlikleri ilerlemeye koyuldular. Bu kez Türk topları canlandı. İyi planlanmış bir ateş düzeniyle siperler arası arazide ilerlemeye çalışan düşman birliklerini vurdukça siperlerden övgüler yükseliyordu. Yaşa bre koca topçu! Çok yaşa! Düşmanın planı doğudan ve batıdan ilerleyip Alçıtepe'yi kuşatmak ve düşürmekti. Bu amaçla ilerleyen düşman birlikleri önce cephe ilerisindeki Türk güvenlik birlikleriyle karşılaştılar. Çavuşların emrindeki bu küçük birlikler düşman ilerleyişini zorlaştırmakla görevliydiler. Bunlar zorlaştırmakla kalmadılar, ciddi savaşa tutuşup düşmanı durdurdular. Cephenin orta kesiminde bulunan iki Türk takımı 180 kişi 3-4 İngiliz taburuna yaklaşık 4-5 bin kişiye göz açtırmadı. Bir adım ilerlemesine izin vermedi. Olacak şey miydi bu? Çanakkale'de olurdu. Dipnot Atase Çanakkale 2 sayfa 413. Batı kesiminde İngiliz birlikleri bu küçük ileri birlikleri geçip de asıl Türk mevzilerine yanaşamadı bile. Fransızlar biraz daha etkindiler ama onlar da ileri gidemeyince geri çekildiler. Taarruz durdu. Gece iki yanda dinlenip yara sardı. Birleşik Ordu 7 ve 8 Mayıs günleri bütün gücüyle ve büyük bir hırsla yeniden taarruz etti. Ama yine bir sonuç alamadı. Dipnot, bir Alman denizaltısı 7 Mayıs günü Lusitania adlı büyük yolcu gemisini batırdı. 1000 kadar yolcu öldü. İçlerinde 100'den fazla ABD'li vardı. Bu olay ABD'de Alman düşmanlığını doruğa çıkarır. ABD bir süre sonra İngiliz ve Fransızların yanında Almanlara karşı savaşa girecektir. Tarih bu savaşı yazarken Türk cephesinden hiçbir kahramanın adını vermedi. Çünkü kahraman olmayan yoktu. İkinci Kirte Savaşı tarihe bu büyük niteliğiyle geçti. Dipnot İkinci Kirte hakkında Atasa Çanakkale 2 sayfa 401-424, C.F. Aspinall Oglander 1. cilt sayfa 404-421, Fahrettin Belen 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi 1915 yılı hareketleri sayfa 184 ve devamı. Türk kayıpları 2000, Birleşik Ordu 6500, Atasa Çanakkale 2 sayfa 424, C.F. Aspinall Oglander 1. cilt sayfa 421, İngiliz ve Fransızlar 3 gün içinde Türklere karşı 18 bin top mermisi kullandılar. C.F. Aspinall Oglander, cilt 1 sayfa 429. Buna karşılık çok düşündürücü bir olay yaşandı. O gösterişli Alman makineli tüfek müfrezesinden çoğu savaş sertleşince tüfekleri bırakıp cepheden kaçmış, geride birkaç kişi kalmıştı. Dipnot: Atasa Çanakkale 2 sayfa 418, Ş. Yazman Türk Çanakkale sayfa 107. Atası dağıldılar, Ş. Yazman kaçtılar diyor. Bu çelişki sürüp gidiyor. Charles F. Rus bu birlikten 6 Alman'ın Seddülbayır kesiminde İngilizlere esir düştüğünü yazıyor. Sayfa 110. 12 makineli tüfekten son olarak Jonk Bayırı'nda söz ediliyor. Atasa Çanakkale 3 sayfa 351-354. Bunlardan burada hiç yararlanamadığı hakkında Ş. Yazman Türk Çanakkale sayfa 167. Cevat Abbas Gürer, Mustafa Kemal'in bunları kötü örnek oldukları için ordu emrine yolladığını yazıyor. Cepheden meclise sayfa 29. Kadri Bey bu kez de sevindi. Oh be, kurtulduk. General Hamilton bu savaşla ilgili raporuna şu cümleyle başlamıştı: Hedefime varamadım, taarruz başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dipnot: C.F. Aspinall Oglander, 1. cilt sayfa 423. Lord Kitchener sonucu yumuşatarak ilgililere bildirdi. Kayıplar konuşulmuyordu. Çanakkale'de işler iyi gitmemişti. Önce donanma yenilmişti, şimdi de kara ordusu boçalıyordu. Bu son olumsuz sonuç Londra'da durumu az çok bilen politik ve askeri çevreleri çok rahatsız etti. Amiral Fisher öfke ve acıyla bağırdı: Kahrolsun bu Çanakkale, hepimizin mezarı olacak. Dipnot: Atasa Çanakkale 2 sayfa 424, Frank Knight sayfa 34. Çanakkale macerasını başlatan Churchill bu aşamada susmak akıllılığını gösterdi. Şöyle düşünüyordu: Türklerin İngiltere ve Fransa gibi dünyaya egemen iki zengin devletin ortak ordusuna uzun süre direnebilmesi doğa yasalarına aykırıydı. Bunlar ilk günlere özgü direnç gösterileriydi. Savaş Haziran'a kalmadan sona ererdi. Başbakan Savaş Kurulu'nu 14 Mayıs günü toplantıya çağırdı. Weber Paşa'nın bütün karargahı Anadolu yakasından Seddülbahir'e geçmiş, son kafiliyle Kurmay Başkanı Yarbay von Tovenay da gelmişti. Görür görmez Yüzbaşı Mehmet Nihat'a şöyle dedi: Hayret, seninkiler bu kez de dayanmışlar. Ama ümitlenmemeni tavsiye ederim. Gelecek savaşta paydos derler. Fransızlarla, İngilizlerle biz bile zor başa çıkıyoruz. Türklerin paydos demesini önlemek, hiç olmazsa geciktirmek için cepheyi Alçıtepe'nin eteğine kadar geri çekmek gerektiğini söyledi. Dipnot: Meyniyattan aktaran Şevki Yazman, Türk Çanakkale sayfa 107, Kadri Perk Çanakkale Savaşları tarihi sayfa 67, Weber Paşa'nın önerisi olarak. Bu akla ziyan ve askerlik sanatına aykırı öneri reddedildi. Ama bu gibi kalın kafalılıklara devam edecek huzur kaçıracaktı. Karargâhta görevli bir Türk subayı arkadaşlarına dedi ki: Bir ağaç kakan bir gün bu zavallının tahta kafasını gagalaya gagalaya delerse şaşırmayın. Kahkahalar yükseldi. Kaç zamandır Türk subayların güldüğü görülüp duyulmamıştı. Bu canlan kahkahalar Almanları şaşırttı. İsrar ettiler ama nedenini öğrenemediler.